Ayrım 55.
Sayfa 568. Fork, daha dikkatli davranmak gerekiyor. Şunu bilmelisin ki seni daima aramızda görmek isteriz. Yoksa sensiz halimiz nice olur. Doğrusu alçak gönüllü, cömert davranışlarda bulundun ve iyiliksever bir kimse olduğunu kanıtladın. Elimize tekrar bol para geçince sana büyük bir altın saat alacağım ve kapağının içine kutsal kitapta geçen şu cümleyi kazıttıracağım. Kutlanmaya layıksın mert ve sadık emektar. Zenci uşak bu vaade çok sevindi. Afandım, doğrusu bu pek şahane bir şey olur. Bu para ne zaman elinize geçecek? Bunu bilemiyorum Pork, ama elde etmeye çalışacağım. Scarlett önünde saygılı bir tavırla duran zenci uşağa acı dolu gözlerle baktı. Pork bu bakıştan sıkıldı. Savaş bitince elime bol para geçecek. O zaman ne üşüyeceğim ne de karnım aç olarak yatağa gireceğim. Hiçbirimiz aç kalmayacak ve hiçbirimiz artık üşümeyeceğiz. Her gün güzel güzel giyineceğiz, her gün kızarmış piliç yiyeceğiz ve... Scarlett birden durdu. Çünkü kendisinin uygulamaya koyduğu bir kural bu gibi şeylerden söz edilmesini yasaklıyordu. Pork hanımının hayale dalmasından yararlanarak ayağını sürüye sürüye odadan çıktı. Eskiden Scarlett'lerin evi bolluk içindeydi. Şimdi ise her yanda büyük bir kıtlık vardı. Bugünlerde herkesin aradığı üşümemek için sırtına geçireceği bir elbise, ölmesini önleyecek kadar bir yiyecek, geceyi geçirmek için pek fazla akmayan bir çatıydı. Bu olayı izleyen gecelerde Scarlett, kendisini ömrü boyunca rahatsız edecek karabasanlar gördü. Hep aynı korkunç rüya ile ter içinde yataktan sıçrayarak uyanıyordu. Ayrıntıları kesinlikle değişmiyor ama ortaya koyduğu dehşet her geçen dakika artıyor ve hatta onu gündüzleri de rahatsız ediyordu. Bu karabasanı ilk gördüğü geceyi en basit ayrıntılarına varıncaya kadar anımsıyordu. Hava soğumuş, günlerce yağmur yağmıştı. Odanın içinde kol gezen soğuk rüzgardan herkes buz kesilmişti. Şöminede yaş odunlar tütüyor, odayı ısıtmıyordu. Sabah kahvaltısından sonra yalnız birer fincan süt içmişlerdi. Pork'un kurduğu tuzaklar da bir işe yaramamıştı. Scarlett çevresinde midesi aç kişilerden başka bir şey görmüyordu. Atın ellerinden çıkmasını göze alarak Pork'u yiyecek satın almaya göndermek gerekiyordu. Bir de Wade hastalanmıştı. Çocuk anjin olmuştu ama ne doktor ne de ilaç vardı. Wade'in başında aç karınla geçen uykusuz gecelerden halsiz düşen Scarlett, çocuğunun başındaki nöbeti Melanie'ye devrederek biraz uyumaya gitti. Ayakları buz gibiydi. Korkudan, umutsuzluktan bitkin düşmüştü. Sinirleri bozulmuştu. Yatakta sağa döndü, sola döndü ve sürekli düşündü. Ne yapacağım? Nereye başvurayım? Bana kim yardım edecek? Neden yanında onu koruyacak ve omuzlarındaki yükü hafifletecek güçlü bir adam yoktu? Artık omuzlarındaki bu yükü nasıl taşıyabileceğini bilemiyordu. Bunları düşünerek sinirli bir biçimde uykuya daldı. Rüyasında kendisini sisler ve kara bulutların arasında tek başına gördü. Çevresi öyle karanlıktı ki parmağını gözüne yaklaştırıyor ama göremiyordu. Şimdi de üzerine bastığı toprak kayıyordu. Bulunduğu yer perilerin saldırısına uğramış cinler diyarıydı. Çevresinde korkunç bir sessizlik vardı. Gecenin karanlığı içinde tek başına kalmış bir çocuk gibi korkuyordu. Açlık ve soğuk onu hırpalıyordu. Sislerin içinde koşmaya başlıyor ama bir türlü kendisini kurtaracak olan sığınağa ulaşamıyordu. O yaklaştıkça sığınak biraz daha uzağa gidiyordu. Ağlıyor, inliyor, çırpınıyor, sisten, rüzgardan, hayaletlerden yardım istiyordu. Şimdi de sığınağı göremiyordu. Ama sığınak işte orada değil miydi? Acaba nereye gitti? Onu bulamıyordu. Aramak istiyor ama ayakları ona itaat etmiyordu. Korku ayaklarını güçsüz bırakıyor, açlık onu çıldırtıyordu. Uzaklarda birini görür gibi oldu. Ona seslenmek için derin derin soluk aldı ve avazı çıktığı kadar bağırdı. İşte tam bu sırada uyandı ve Melanie'yi kendisini omuzlarından tutup sarsarken gördü. Ayakları ve elleri buz gibi, vücudu ter içindeydi. Ne zaman aç olarak yatsa bu karabasanı görürdü ve bu çok sık olurdu. Şimdi bu karabasandan öyle korkuyordu ki uyumaya bile cesaret edemiyordu. Oysa Wade'e rüyadan korkulmayacağını kendisi söylemişti. Ne var ki o çareyi Melanie ile birlikte yatmakta buluyordu. Uykusunda karabasanı görür, kıvranır ve feryadı basarken Melanie onu uyandırırdı. Sinirlerinin bozulması onu sarstı ve zayıf düşürdü. Gamzeleri kayboldu. Elmacık kemikleri meydana çıktı. Onu gören çöplüklerde yiyecek arayan bir aç kedi sanırdı. Umutsuzluk içinde, ''Zaten gündüzüm de gecemden farksız. Gözlerim açıkken de karabasan görüyorum. Bu nedenle yatmam, uyumaya çalışmam gereksiz.'' diyordu. Noel sırasında Frank Kennedy ile birkaç asker orduya yiyecek ve hayvan sağlamak umuduyla tarlaya geldi. Onların hali öyle perişan, üstleri başları öyle yırtık pırtıktı ki onları gören yol kesen haydutlar sanırdı. Atları topallıyordu. Frank Kennedy'nin dışında tüm askerlerin ya bir gözü eksik, ya bir kolu kesik, ya da bir bacağı yoktu. Çoğunun sırtında Yankee ölülerinin üzerlerinden aldıkları mavi kaputlar vardı. Zaten onları uzaktan gören Tara halkı, Yankee'lerin geldiğini sanıp korkmuşlardı. Geceyi salonda geçirdiler. Haftalardır bir çatı altında yatmadıkları için yerdeki halı üstünde geçirilen geceden çok memnun kaldılar. Bir karış olmuş sakallarına, üniformalarının perişanlığına rağmen bu askerler terbiyeli kişilerdi. Sürekli gülünç öyküler anlatıyorlar ve yılbaşı gecesini böyle nazik ve güzel kadınların arasında geçirdiklerinden duydukları sevinci güzel sözcüklerle açıklıyorlardı. Hanımları korkutmamak için savaşın pek feci olmadığını söyleyerek kuyruklu yalan savurmakta sakınca görmediler. Sue Ellen, ''Bu gecemiz savaştan önceki gecelerimizden farksız. Ben son derece neşeli ve mutluyum.'' diye mırıldandı. Yanında pervane gibi dönen bir delikanlının bulunması onun mutlu olmasına yetiyordu. Bu nedenle Frank Kennedy'yi sürekli göz hapsine almıştı. Scarlett, kız kardeşinin hastalığından beri bir türlü kendisini toparlayamamasına rağmen güzel olduğunu fark etti. Yüzü güzel, gözleri tatlı ve çekiciydi. Scarlett nefretle, ''Frank'i herhalde canı gibi seviyor. Bu aptal Frank kocası olsa göbek atar.'' diye düşündü. Karen da oldukça sağlıklı görünüyordu. O uyur gezer hali kalmamıştı. Askerlerin arasındaki adamlardan birinin Brent Tarleton'un arkadaşı olduğunu ve ölürken yanında bulunduğunu öğrendi. Yemekten sonra onunla uzun uzun konuşmaya karar verdi. Yemekte Melanie Tara halkını şaşırttı. Çünkü o, utangaç halinden sıyrıldı ve gayet şen ve neşeli davrandı. Güldü, şakalaştı, eğlendi. Hatta savaşta bir gözünü kaybetmiş olan bir askere çok yakınlık gösterdi. Bu zavallı asker de Melanie'ye gönül alıcı sözler söyledi. Scarlett, Melanie'nin bu adamların davranışlarına tahammül etmek için özveride bulunduğunu biliyordu. Ama Melanie ne kadar sağlığının düzeldiğini, eski gücünü elde ettiğini söylerse söylesin, Scarlett onun hala hasta olduğunu çok iyi biliyordu. Ne zaman bir şey kaldırmak istese yüzü sararır ve ayakları, değil elindeki yükü, kendisini bile taşıyamayacak gibi olurdu. O zaman çareyi elindekini bırakıp olduğu yere çökmekte bulurdu. Ama bu gece yalnız askerler mutlu olsun, yeni yıla neşeli girsinler diye Sue Ellen ile Karen gibi davranıyordu. Bu davetsiz konuklardan hoşlanmayan tek kişi Scarlett idi. Askerler dadının hazırlayıp fırında kızarttığı patates, nohut, etten oluşan ve adeta bir güveci andıran yemeği büyük bir iştahla yediler. Scarlett onların bahçeye çıkıp öldürdüğü Yankee askerini bulmalarından korkmuştu. Ayrıca bataklığın içine çakılan bir iki kazığın üzerine yerleştirilmiş çalı çırpılar arasındaki domuz yavrularına da rast gelmelerinden çekinmişti. Onun için ev halkına domuzlardan askerlere söz etmemelerini, tersi olursa hepsini fena halde hırpalayacağını sıkı sıkı tembihlemişti. Açlıktan gözü dönen bu askerler tüm domuzları bir solukta yiyebilirlerdi. Yankee askerinin cesedini bulurlarsa olayı çözmek için ona da ordu adına el koyarlardı. Ayrıca Scarlett at ile ineğin de askerler tarafından görülmesinden korkuyordu. Eğer bunlar at ve ineği alıp giderlerse Tara halkı ilkbaharı göremezdi. Çünkü özellikle inek onların tek gıda kaynağıydı ve onun verdiği sütün yerini alabilecek herhangi bir yiyecek bulmaları imkansızdı. Ordunun yiyecek ihtiyacı ise Scarlett'in umurunda değildi. Onlar başlarının çaresine baksınlardı. Zaten Scarlett tarada bulunan birkaç kişiyi doyurmakta binbir güçlük çekiyordu. Yemek neşe içinde yenildi. Onur makamında Gerald oturuyordu. O yemekteki askerlerin, konuşanların farkında değildi. Sanki orada değilmiş gibi bir hali vardı. Bir ara erkeklerin gevezelik etmeleri, kadınların gülümsemesi dikkatini çekti. Bu donuk halinden uzaklaşır gibi oldu ve ev sahipliği görevini yapmaya hazırlandı. Ama Scarlett, Pitipet hala hakkında Frank Kennedy'ye bilgi vermek için konuşmaya başlayınca birden Gerald'ın yüzündeki ifade değişiverdi. Söyleyeceklerini söylemiş, görevini yapmış, artık masada bulunanlarla ilgilenmesine gerek kalmamış gibi kendi hayal dünyasına döndü. Frank değişik duygular içindeydi. O su eline bakmak yerine Gerald'ı ve evi inceliyordu. Şaşkın bir çocuk gibi masanın başında oturan Gerald'a bakıyordu. Halısız döşemeye, yankilerin süngüleriyle delik deşik olmuş koltuklara, çalınan tabloların duvarda kalan izlerine, masadaki cılız ziyafete, kadınların üstlerindeki yamalı elbiselere, Wade'in giydiği çuvaldan dikilmiş cekete bakıyordu. Savaştan önce tarada gördüklerini anımsadıkça yüzünde acı bir ifade beliriyordu. O Suelin'i seviyor, kız kardeşlerine sevgi besliyor, Gerald'a saygı gösteriyordu. General Sherman'ın ordusu Georgia'yı silip süpürdükten, her yanı harabeye çevirdikten sonra Frank Kennedy atla bütün güneyi dolaşarak erzak aramıştı. Ama karşılaştığı hiçbir yer Tara'nın bugünkü durumu kadar perişan değildi. O Tara ve buradaki dostları için üzülüyordu. O haralar özellikle Suelen için bir şeyler yapmayı düşünüyordu. Ama elinden ne gelebilirdi ki? Sağı solu üzgün bir halde incelerken, bakışları Scarlett'le karşılaştığında bilinçsiz bir biçimde başını sallıyordu. Frank, Scarlett'in gözlerinde genç kadının gururunun kırılmış olduğunu gördü ve buna çok üzüldü. Hanımlar haber almak, merak ettikleri şeyleri öğrenmek için can atıyorlardı. Atlanta'nın düşmesinden bu yana geçen 4 aya yakın bir zamandır posta faaliyeti tamamen durmuştu. Bu nedenle bugüne kadar kent hakkında ve eski ahbaplarının nasıl olduklarına ilişkin bir haber alamamışlardı. Yankilerin nerede olduklarını merak ediyorlar, Güney ordusunun ne yaptığını bilmek istiyorlardı. Frank Kennedy memleketin her yanını dolaştığına göre bütün bu soruların cevabını verebilirdi. Görevi gereği Macon ile Atlanta arasında bulunan herkesle ilişkisi vardı ve dolayısıyla en taze haberler ondaydı. Scarlett'in kendi üzerine çevrilen bakışlarından sıkılmaya başlayan Frank Kennedy, kurtuluşu sohbet etmekte buldu. General Sherman gittikten sonra konfedereler kenti tekrar aldılar ama Sherman hareketinden önce kentin dört bir yanını yakmıştı. Bu habere hayret eden Scarlett, "Ben ise Atlanta'nın kaçtığımız gece yakıldığını sanıyordum," dedi. "Hatta yangını bizimkiler çıkardı diye biliyordum." Frank Kennedy bu sözlere alındı. "Hayır efendim, neden bizim askerimiz bizim kentimizi yaksın? Biz halkımız henüz kentteyken ve zorunluluk olmadıkça yangın çıkarmadık. Sizin Atlanta'da yandıklarını gördüğünüz, herhalde düşmana bırakmak istemediğimiz orduya ait malzemelerin, cephanelerin saklandığı depolar ile erzak ambarlarıdır. Ama hepsi bu kadar. Kişilere ait evler, dükkanlar asla askerlerimiz tarafından yakılmamıştır. General Sherman Atlanta'ya girdiği zaman tüm evler ve dükkanlar duruyordu. Hatta o askerlerini bu evlerde konaklattı. Peki halka ne oldu? Acaba ölenler var mı?" Suelen'ın bu sorusunu tek gözlü asker cevaplandırdı. "Evet, birkaç kişi öldü. Ama silahla öldürülmediler. Yankee generali Atlanta'ya girer girmez halkın kenti terk etmesini istemiş ve bu konuda da belediye başkanına talimat vermiş. Ancak bu uzun yola katlanamayacak birçok kimse vardı. Bir adım atamayacak durumda olan kadınlar, hastalar vardı. İşte bu zavallı insanlar göçe zorlanmışlar. Bu insanları Runç ve Redi ormanında bir araya toplamış ve General Hood'a gönderdiği yazılı bir mesajla bu zavallıları aldırmasını bildirmiş. İşte bunların arasından zatürreden ya da başka hastalıklardan ölenler olmuş. Doğal olarak uzun yolun zahmetine katlanamayan birkaç kişi de can vermiş. Melanie, peki ama neden General Sherman böyle davranmış? O zavallı insanların generale ne gibi bir zararı olabilirdi diye atıldı. Bu soruya Frank Kennedy cevap verdi. Askerlerinin ve hayvanlarının dinlenmelerini sağlamak için kente ve evlere ihtiyacı olduğunu söylemiş. Ordusunu Kasım'ın ortalarına doğru, yani yeniden saldırıya geçeceği güne kadar Atlanta'da konaklatmış. Kenti terk ederlerken de bütün evleri, dükkanları dört bir yandan ateşe vermişler. Genç hanımlar üzüntü içinde ve biraz da umutla hep bir ağızdan bağırıştılar. Herhalde her şeyi değil. Onlar bu kadar kalabalık ve bu kadar askerle dolu bu kentin şimdi yerinde yerler estiğini bir türlü kabul edemiyorlardı. Büyük ağaçlı bahçelerin içindeki o güzelim evlerin, o büyük mağazaların, o tertemiz otellerin herhalde hepsi de mahvolmamıştır diye düşünüyorlardı. Melanie neredeyse ağlayacaktı. Çünkü bu kentte doğmuş, orada büyümüştü ve başka bir yerde de başını sokacak bir evi yoktu. Scarlett'in ise kalbi sızladı. Çünkü Tara'dan sonra en çok sevdiği yer orasıydı. Frank Kennedy, Scarlett ile Melanie'nin yüzlerindeki üzüntülü ifadeden çok rahatsız oldu ve "Her şeyi, hemen hemen her şeyi yaktılar" diye cevap verdikten sonra neşeli bir tavır takındı. Çünkü hanımları üzmek istemiyordu. Perişan durumda olan kadınların karşısında ne yapacağını, nasıl davranacağını şaşırırdı. Sözcükleri düzgün kullanamaz, anlatacağı her şeyi unutur ya da anlattıklarını bir kez daha tekrarlardı. Bu nedenle Güney ordusunun kahramanlıklarını anlatma işini başkasına bıraktı ve o anda gözlerinin önünde Atlanta'nın feci durumu canlandı. Ordu Atlanta'yı geri alırken gördüğü korkunç sahneleri masanın çevresinde toplanmış bu genç hanımlara anlatamazdı. Yolun iki yanını kaplayan ve birer harabe haline gelen evler, yıkılmış bacalar, kömürleşmiş ağaçlar, yalnız temeli ya da ocağı kalmış köşkler. Bu dehşet verici görünümleri bir bir anımsıyordu. Güneyli askerlerin kente karşılaştıkları bu manzara karşısında savurdukları küfürler hala kulaklarında çınlıyordu. O yıkılan, tahrip edilen mezar taşlarından bu hanımlara nasıl söz edebilirdi? Çünkü Charles Hamilton ile Melanie'nin annesi ve babası bu mezarlıkta gömülüydüler. Bütün mezarlar Yankee askerlerince yağmalanmıştı. Onlar mezarları tek tek açıp takı aramışlardı. Ölüleri soymuşlar, tabutların üzerindeki gümüş ve altın plaketleri, değerli süsleri sökmüşlerdi. Cesetleri de ortalıkta bırakmışlardı. Frank Kennedy, kedi ve köpeklerin feci durumunu da anlatamazdı. Çünkü her hanım bu küçük ve sevimli hayvanlara çok önem verirdi. Sahiplerinin insafsızca göçe zorlanmalarından sonra aç kalan binlerce hayvan sokaklarda sürünüyor, biraz güçlü olanı zayıflara saldırıp yiyorlardı. Zayıf olan hayvanlar ise can çekişen hemcinslerinin ölmesini bekliyorlardı. Kentin üzerinde akbabalar uçuşmaya başlamıştı. Kennedy, genç hanımların üzüntülerini hafifletmek için belleğini zorladıktan sonra aklına gelen bir iki olumlu görüntüyü onlara anlattı. Kent merkezinin uzağında kalan bazı evler halen ayakta, yangın bunlara ulaşamamış. Yine sağlam kalmış çok sayıda mağaza ve dükkan var ama demir yolu boyundaki tüm mağazalar kül olmuş. Scarlett ani bir sesle, "Charlie'nin bana bıraktığı depoda mı yanmış?" diye sordu. Frank Kennedy, "Eğer demir yolu boyunda idiyse kuşkusuz yanmıştır. Çünkü orada ayakta kalan bir tek bina yok." diye cevap verdi ve birden gülümsedi. Şimdi aklına gelen şeyi daha önce anımsayamamış olmasına çok üzüldü. "Haydi hanımlar, şimdi size iyi bir haber vereceğim. Pitipet alanınızın evine bir şey olmamış, küçük bir hasardan başka." "Aman tanrım, peki yangından nasıl kurtulmuş?" "Çok basit, Ev tuğladan, damı da demir plakalardan inşa edildiği için çatısına düşen ateş parçaları onu etkilememiş. Bu benim düşüncem. Ama bir gerçek var ki, Yankiler halanızın evini yakmak için çok uğraşmışlar. Kapı ve pencere pervazlarını ateşe vermişler. Ama ev mükemmel sayılacak bir durumda. Geçen hafta Pitipet halanızı Mekin'de gördüğüm zaman... Aa, bu haberi neden daha önce vermediniz? Aşk olsun size. Peki kendisi nasıl, iyi mi? Çok çok iyi. Ona evinin bıraktığı gibi durduğunu söyledim. Bu haberi duyunca hemen Atlanta'ya gitmek için can attı. Eğer şu ihtiyar Peter gitmesine izin verirse, birçok kimse gibi Pitipet halanızda Atlanta'ya dönecek. Çünkü Mekin canlarına tak etmiş. Ama herkes Wilson'ın kente inmesinden korkuyor. Çünkü o, General Sherman'dan çok daha acımasızdır. Ben bizimkiler kadar aptal insanlar görmedim. Madem her şey harap olmuş, neden tekrar oraya dönüyorlar? Nerede yatıp kalkacaklar? Mekin'den dönenlerin bir bölümü kulübelerde, çadırlarda, kendilerinin yaptıkları barakalarda yatıyorlar. Yangından kurtulan birkaç evde de 5-6 aile birlikte oturuyor. Bunlar kenti yeniden kurmaya çalışıyorlar. Sakın onların aptal olduklarını söylemeyiniz efendim. Atlanta halkını benim kadar siz de tanırsınız. Onlar kentlerine o kadar alışmışlar ki, onları Atlanta'dan kesin olarak uzaklaştırmak için Yankilerin taş üstünde taş bırakmamaları, bütün binaları, ağaçları yakmaları gerekir. Hepinizden özür dileyerek söyleyeceğim. Atlanta halkı katır gibi inatçıdır. Zaten birbirini yemeleri de bu inatçı huylarını kanıtlamaz mı? Ben ise kırda yaşamayı, kent hayatına daima üstün tutarım. Efendim, kısacası, kente ilk gelenler açık gözlülük edeceklerdir. Çünkü herkes evini inşa etmek için oradan buradan gerekli malzemeyi sağlayacaktır. Geçenlerde Mrs. Merriweather'ı, kızı Maybelli ve ihtiyar zencilerini bir arabaya tuğla yüklerlerken gördüm. Mrs. Maid de bana, kocası dönünce tahtadan bir baraka yapacaklarını söyledi. Zaten onlar Atlanta'nın henüz Marshallville adını taşıdığı günlerde de bir barakada yatmışlar. Mrs. Maid bu yüzden şimdi de bir barakada yatmamızda bir sakınca yok dedi. Onun bu sözleri bir şakaydı ama ne de olsa toplumun düşüncesini yansıtıyordu. Melanie, doğrusu ben bu ailenin metanetine hayranım dedi. Sen ne dersin Scarlett, yanılmıyorum değil mi? Scarlett başka şeyler düşünüyormuş gibi biraz dalgın biçimde başını sallayarak Melanie'nin söylediklerine katıldığını bildirdi. Genç kadın yurdu kabul ettiği Atlanta'yı çok sevmişti. Bu kentte her şey yeni ve açıkta idi. Halkı da tıpkı kendisi gibi serbest davranmayı seviyordu. Kendi kendine, ben de aynı Atlanta gibiyim. Yani harap olabilmem için Yankilerden daha başka şeyler gerek. Örneğin bir yangın diye düşündü. Melanie Scarlett'in düşüncelerini bölerek, Scarlett, Pitty hala Atlanta'ya dönecek olursa bizim de onun yanına dönmemiz uygun olur dedi. Yoksa zavallı kadın tek başına ölür. Scarlett öfkelendiğini belli etmemeye çalışarak cevap verdi. Ben tarayı nasıl bırakabilirim canım? Eğer sen gitmek istiyorsan git. Seni zorla tutacak değilim ya. Melanie'nin yüzü kızardı ve amacını açıklamak gereğini duydu. Ah şekerim, ben bunu söylemek istemiyordum. Ne aptalım ben. Tarayı bırakman mümkün değil doğal olarak.